Bengi Türk'ten ve Özün Sözü'nden hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler sevgili seyirciler. Özün Sözü'ne hoş geldiniz. Hava muhalefeti nedeniyle programımıza 5-10 dakika geç başlamış bulunuyoruz. Bundan dolayı özür diliyoruz. Programımızı her zaman olduğu gibi kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle açacağız. Beyoğlu ilçesi müftülüğümüze bağlı Arap Camii müezzini Cafer Sadık Talan Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hocamızdan Yunus suresinden ayetleri dinleyeceğiz. Sonra konuklarımı ve konuğu sizlere takdim ettikten sonra programımıza başlamış olacağız. Hocam buyurun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم Bismillahirrahmanirrahim vel asr. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم.
Cafer Sadık Talan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Allah'ımızı çok seviyoruz. Peygamberimizi çok seviyoruz. Dinimizin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'i çok seviyoruz. Milletimizi, vatanımızı, milli ve dini değerlerimizi çok seviyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'a bizleri bugünlere sağlık, afiyet üzere ulaştırdığı için öncelikle ve özellikle teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz. Ve yine hem sözleriyle, hem davranışlarıyla, hem olaylar karşısındaki duruş ve bizlere bizzat fiili olarak da çalışmak, göstermek suretiyle, çalışmalarıyla örnek olmuş olan Peygamberimize de salat ediyoruz. Tabii ki siz sevgili seyircilerimiz, ekranları başında bizleri izleyen sizlerin ve bizlerin ahirette, ahiret yurdunda bulunan geçmişlerimiz var, aba ve ecdadımız var. Onlar dünyaya gelmemize sebep teşkil etmişler. Ve bu dünyada yaşarlarken bize her türlü fedakarlıkları karşılıksız olarak bizlere vermişler. Onları da temennilerin en güzeli olan Allah'ın rahmetine, merhametine, mağfiretine nail olmalarını ve bu niyaz, bu temenniyle anıyoruz. Ve yine din için, vatan için, millet için, bayrak için, ezan için, Kur'an için, dini ve milli ve mukaddesatımız uğrunda ölmeden prensip olarak ölmeyi peşinen prensip olarak kabul etmiş, yeri ve zamanı geldiğinde de bu sözüne ahde vefa göstermek suretiyle, sözünde durmak suretiyle aziz canlarını, kıymetli canlarını aziz vatan uğrunda vermiş olan aziz şehitlerimizi ve bütün devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim hepimizin dünyevi ve uhrevi dualarımızı kabul buyurarak hem bu dünyada iyilikler, güzellikler içerisinde olmamızı hem de ahirette de ahiret yurdumuzun güzel olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek kısa bir ara sizden istiyoruz. Sevgili seyirciler, aradan sonra konuklarımı sizlere konuyla beraber takdim ettikten sonra sohbetimize o güzel sohbetlerimizden birisi olan özün sözü programımızın konusu olan Mevlana'yı, hurafeleri, bidatları konuşmak için kısa bir ara rica ediyorum. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Bugün özün sözü programımızın konusu, her yıl Mevlana haftası ilan edilmek suretiyle milletimiz tarafından özel bir ilgi, yoğun bir ilgiyle bu hafta dolayısıyla kutlanmakta. Biz de bu hafta niye kutlanır, neden bu kadar ilgi var, alaka var, bunu, Mevlana'yı ve bu etkinlikleri konuşacağız. 21 yıl İstanbul Müftülüğü Fetva Kurulu Başkanlığı yapmış olan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü öğretim üyelerinden ve Süleymaniye Vakfı Başkanı Sayın Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Ve Orta Doğu Gazetesi yazarlarımızdan İhsan Muslu Bey de bizlerle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Hocam ilk sorumu ben müsaadenizle sizden başlamak suretiyle hocamız biz programımızı açarken kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'le açıyoruz. Evet. Özellikle bunun Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında hep böyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buna özel bir önem vererek programımızı Kur'an-ı Kerim'le açarak programımıza bu şekilde başlamış oluyoruz.
Mealde veriyor musunuz okunan ayetleri?
Evet. Ekrandan arkadaşlarımız aynı ayetlerin meallerinde veriyorlar. Eğer teknik bir problem söz konusu değilse. Hocamız Yunus suresinden ayetler okudu. Ela inne evliya, önce Bakara suresinden ben Kur'an-ı Kerim'i hemen bir alayım yanıma.
Var.
Şöyle.
Var.
Evet. Var mı? Orada da var. Buradan da hemen ilk ayet değerli hocam. Üçüncü cüzün Bakara suresinin 257. ayeti. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhu. Tamam. Şimdi muhterem hocam, öncelikle biz sizi medyada özellikle halkımızın sizleri dinlerken geleneksel mevcut hafızalarını veya ezberlerini bozan cümleleriniz, tespitleriniz özelinde İslam dünyasının mensupları, genelinde de bütün insanlığın istifade edeceği bilgileri gerçekten çarpıcı bir şekilde bunu ayetlere ve Peygamber Efendimiz'in uygulamalarına dayandırarak özellikle böyle bir hizmetinizin olduğunu ve bizler de sizleri yakinen takip eden, okuyan, takdir eden, istifade eden kardeşleriniz olarak Sayın Hocam, öncelikle Mehmet Akif'in ifadesiyle ya açar Nazmi Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele bu Kur'an ne mezarlıkta okunmak için ne de fal bakmak için.
Evet. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.
Evet. Buradan harekette öncelikle bu ayette birlikte hocam bir başlayacak olursak.
Şimdi veli kelimesinin anlamı çok önemli. Veli demek, şöyle şu iki kitabı alayım. Mesela şunu yan yana tuttuğumuz zaman, araya herhangi bir üçüncü şey girmediği zaman bu bunun velisidir. Evet. Mesela Türkçemizde bunun çok güzel karşılığı var. Aramızdan su sızmaz derler. Yani dostluğu ifade etmek için bizim aramızdan su sızmaz. Yani evet. o derece yakınız. Veli o derece yakın olan demektir. Şimdi Allah-u Teala her mümine ondan daha yakındır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz kişiye, Kaf suresinde biliyorsunuz, biz kişiye onun atar damarından daha yakınız.
Evet.
Şimdi atar damarından daha yakınsa Allah-u Teala, araya herhangi bir şeyin girmesi söz konusu olamaz. Giren her şey kişiyi öldürür. Şimdi insanlar kendi kafalarına göre Allah'la kendi aralarına bir takım başka dostlar koyarlar. Türkçe'de de bunun karşılığı var. Hani deriz ki ne oldu, aramıza kara kedi mi girdi?
Evet.
Sen başka dostlar buldun, bizi unuttun deriz. Şimdi insanlar aslında böyle bir şey olmadığı halde Allah'la kendi aralarına başka dostlar koyarlar. Halbuki Allah'la aralarında herhangi bir şey olmaması lazım. Herhangi bir şey olmadığı zaman Allah kişinin velisi, kişi de Allah'ın velisi olur. Yani herhangi bir şirk, ortak koşma durumu olmadığı takdirde. Dolayısıyla şimdi Allah-u Teala kendi velilerini şöyle tarif ediyor. Yani diyor ki işte Yunus suresinde.
Evet hocam.
Estağfirullah. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahsenun.
Evet.
Şunu çok iyi bilin ki Allah'ın veli kulları, onlar üzerinde herhangi bir korku olmayacak ve üzülecek de değillerdir diyor.
62.
Evet, yani Yunus suresi 62. ayet. Şimdi Allah'ın dostları, yani Allah'la araya herhangi bir şey koymayan, Allah'ı hayatının merkezi yapan, Allah'ı birinci sıraya alan kişiler. Her zaman hayatının merkezinde Allah var. Bir şey yanlış yapabilir ama Allah yanlış dediği için ona yanlış der. Allah doğru dediği için doğru der. Ama kendine göre doğruları, kendine göre yanlışları olmaz. Doğrular Allah'ın dedikleridir, yanlışlar da Allah'ın dedikleridir. Bu insanlar için, bu insanlar günah da işleseler, bunlar Allah'ın veli kullarıdır. Niye bunu soracak olursak?
Hocam o zaman peşine şunu düşünelim. Yani şunu diyebiliyor muyuz? İnsanın, insan kaynaklı bilgilerde yapıp ettiklerinde peşinen hata olabileceğini peşinen kabul etmek lazım. Ama Allah'ın yapıp ettiklerinde veya söylediklerinde kesin ve kesin kez hata, eksik ve yanlış yok.
Yani Allah hayatının merkezinde olacak iş. Dolayısıyla bir insan için Allah ilk sırada geliyorsa bu kişi Allah'ın dostudur. Allah'ı ikinci sıraya koyuyorsa hayatında, birinci sıraya kendi arzularını alıyorsa, kendi isteklerini alıyorsa ya da birinci sıraya bir takım menfaatlerini alıyorsa ya da birinci sıraya bazı kimseleri koyuyorsa o zaman bu kişinin Allah'ın dostu olması mümkün değil, araya koyduğunun dostu olmuş olur. Ve bu kişinin Allah'la ilişkisi kesilir. Onun Allah'ın evliyası olması mümkün değildir. Şimdi burada Meryem suresinde
evet hocam.
Allah-u Teala şeylerin bile yani büyük günah işlemiş olan ama şirke düşmemiş olan kişilerin bile Allah'ın dostu olduğuna dair ifadeleri var. Şimdi bunu şunu da birleştirirsek çok iyi olur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ancak Kur'an açıklar.
Evet.
Allah hiç kimseye Kur'an açıklama yetkisi vermemiştir. Bunu Hud suresinin 11. surenin ilk ayetlerinde söylüyor. Allah-u Teala orada diyor ki Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem yani hüküm ifade eden ayetler şeklinde kılınmış. Sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hakim ve habir tarafından, Allah tarafından.
İnisiyatifi bırakmamasının evet, sebebi tamam. Hikmeti.
Ondan sonra diyor ki Ella ta'budu illallah. Açıklamayı Allah yapıyor ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Yani herhangi bir kimse tutar da bir ayeti açıklarsa, mesela ben bir hoca olarak kendi kafama göre ayeti açıklarsam, vatandaş o açıklamanın Allah'ın açıklaması olduğunu zanneder. Vatandaş ona Allah'ın emriymiş gibi uyar. Aslında benim isteğime uymuş olur. Beni Allah'ın yerine koymuş olur. Bu da en büyük günah olmuş olur.
O zaman büyük bir sıkıntı var orada.
Çok büyük bir günah olur. İşte onun için diyor ki ben açıklıyorum ki اَلَّا تَعْبُدِ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Peki Resulullah'ın görevi nedir? اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben de sizin için o kitapta olanı hem muhkemini hem müteşabihini hem açıklamasını sizi anlatarak sizi uyaran ve müjdeleyenim. Yani Resulullah kendisi açıklama yapmıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yaptığı açıklamaları bize bildiriyor. Dolayısıyla Resulullah'ın sünneti olarak bildiğimiz şeyler Allah'ın Kur'an'da yaptığı açıklamalardır. Şimdi bu bir şey giriş olsun.
Ama önemli hocam. Yani bunlar şu açıdan önemli diyorum. Şimdi bir sürü biliyorsunuz mealler var. Tefsirler var.
Evet.
Dolayısıyla zannediyorum herhalde bu tercümelere, bu tefsirlere insanların kendi düşünceleri, kendi yorumları, tevilleri girince burada ifrat ve tefrit hele hele ben bunları iyi niyetle alıyorum. Bir de art niyette özellikle bir şey sokulmak istenmişse ve evet. Sokulmuşsa, bunda da başarılı olunmuşsa o zaman bugünkü yaşadığımız işte siyaseten, ticareten, iktisadi, ailevi bütün şu mesela en son işte yarın kıyamet kopacak diye biliyorsunuz bu bir Hristiyan dünyasının propagandasıdır. Dolayısıyla şimdi demek ki ve burada da yani Müslümanım diyen insanların da inandığını hatta kurtulmak için güzelce kasabasına gittiklerini biliyoruz. O zaman demek ki bu sıkıntıların var olduğunu ve bunların da devam edeceği. Halbuki insanımız bu problemlerinin sıkıntıların izale olmasını istiyor. Hele hele Müslümanlar ama olmuyor.
Doğru. Şimdi bakın şurada ben halkımıza şunu söylemek istiyorum. Şimdi vatandaşlar tabii az önce girişte söylediniz. Bizim söylemlerimiz insanların çok hoşuna gidiyor. Çünkü o söylemler bize ait değil. Kur'an-ı Kerim'e ait ve tam bir Kur'an-Sünnet bütünlüğü içerisinde hareket ediyoruz. Kur'an ayrı, sünnet ayrı değil. Zaten Allah'ın yaptığı açıklamalara göre hareket ederseniz Resulullah'ın sözleri Kur'an'ın içerisinde zaten çıkıyor. Ona yapılan iftiraları da ayıklamak çok kolay oluyor. Şimdi bunu yapınca geleneksel yapı bozuluyor. Şimdi mesela az önce okuduğum ayet. Yani açıklamayı Allah-u Teala yapar. Başkası yaparsa kendisini Allah yerine koymuş olur. Ayetinin meali de bozulmuştur. Yani şimdi mesela şuradan isterseniz siz de o mealden bakın İhsan Hoca. Bakın şuradan 11. surenin ilk ayetlerinin mealini okuyayım ben. Buradan çok önemli bir konuya geleceğiz inşallah da. Hud suresi 11. sure. Hud suresinin ilk ayetleri.
Evet hocam.
Bak şimdi
sayfa kaç?
Sayfa 220 bende. Sende
220. Evet. Orada da öyledir hocam.
Bak şurada diyor ki yani bendeki mealden okuyayım siz de oradan takip edin. Bak diyor ki Elif Lam Ra. Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış. Bakın muhkem kılınmış yerine sağlamlaştırılmış deniyor. Halbuki Ali İmran 7. ayette muhkem ayetlerden bahsediliyor. Yine bunlar öyle ona o manayı veriyor, burada farklı manayı veriyor. Ayet çürük olmaz ki Allah sağlamlaştırırsın. Zaten ayet sağlamdır.
Muhkem.
Böyle hüküm bir mana ifade hüküm ifade eden demektir muhkem. Evet, ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Sonra da açıklanmış, ayetleri sağlamlaştırmış dediğiniz zaman, bir de sonra da açıklanmış dediğiniz zaman açıklama bir başka yerde olması gerekiyor. Kur'an'ın dışında olması lazım. Ondan sonra da ne
çok
diyor?
Çok önemli bakın, bir ayrıntı hocam.
Çok yani bu iki ayeti anlamsızlaşıyor. Halbuki bu iki ayet Kur'an'ı anlamada ana direktir. Şimdi diyor ki bakın burada da diyor ki de ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ayetlerin anlamı tamamen katledildi. Yani nerede o, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, hüküm ifade eden kılınmış ki mesela aynı mealin Ali İmran 7. ayete nasıl mana verdiğine bakalım.
Bende lafız var, şey yok.
Tamam yani, anladım. Yani hemen bakalım. Bakın orada muhkem diyecek.
Ali İmran 7 mi hocam?
Ali İmran 7, orada muhkem diyecek. Bakın meale bakacak, sadece bayağı var. Şimdi bu da diyor ki şurada 49. sayfa. Bak diyor ki sana kitabı indiren o, evet. Onun bazı ayetleri muhkemdir.
Doğru.
E burada muhkem diyorsun da niye orada diyorsun ki sağlamlaştırılmış?
Niye diyorlar hocam?
Yani şimdi biraz sonra asıl sebebi anlatacağım ben size. Yani zannedersem ki izleyiciler çok şok olacaklar diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi bu ayet diyor ki ayetleri muhkem kılınmış, yani hüküm ifade eden ayetler ve Allah tarafından açıklanmıştır. Yani ayetlerin biri diğerini açıklıyor. Müteşabih ayet ve muhkem ayet. Müteşabih benzeyen demektir. Müteşabih ayet o ayeti açıklıyor. O açıklamalar ikili bir açıklama oluşturuyor. 2-2-2 gittiğiniz zaman her konunun en ince ayrıntısını Kur'an-ı Kerim'de bulabiliyorsunuz. Onun metodolojisiyle hareket ettiğiniz zaman Kur'an tüm bilimlerin ana kitabı haline dönüşüyor. Çünkü Allah-u Teala dini fıtrat diye tanımlıyor. Fıtrat. 30. surenin 30. ayetinde diyor ki فَاَقِمْ وَاَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ
Rum suresi.
Yüzünü, evet, Rum suresi 30. ayet. Yüzünü dosdoğru bu dini Allah'ın fıtratına çevir. اَلَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ki insanları ona göre yaratmıştır. Şimdi fıtrat ne demek? Varlıkların oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarıdır. Yani doğa kanunları diye bugün tanımlanan şeydir. O doğa kanunları dindir. O zaman bir şey doğa üstüyse onun dinle alakası yoktur. Doğa üstü diye anlatılıyorsa din doğallıktır. Allah böyle tarif ediyor. Şimdi böyle tabiilik. Olduğu için tabiiliktir. Böyle olduğu için de Allah ayetlerini de ikiye ayırıyor. Bir yaratılmış ayetler diyor. Tüm kainatta bulunan ayetler ki bütün ilimlerin incelediği alandır o. Ne kadar ilim varsa yeryüzünde hepsi Allah'ın yarattığı ayetleri inceler. Allah'ın ayeti okunmadan hiçbir ilim olmaz. Peki bir de Allah'ın indirdiği ayetleri var. Söz haline gelmiş Allah'ın sözü. Şimdi bir bilimden söz üretmek, yıllarca uğraşırsınız da iki cümlelik söz üretemezsiniz. Bu sözün kendisi. Şimdi indirilmiş, yaratılmış ayetlerden bilim üretmenin nasıl bir metodolojisi varsa,
evet hocam,
Kur'an-ı Kerim'den de hikmete ulaşmanın, hükmü oluşmanın öyle bir metodu vardır. Şimdi onu yaptığınız zaman dinle bilim arasında birebir uyuşma görürsünüz. Dinle insan fıtratı arasında birebir uyuşma görürsünüz. Ama açıklamayı Allah yapacak, siz değil.
Buna şimdi, kavuşmak için.
Ha, buna kavuşmak için. İşte siz yaparsanız, işte bugünkü Müslümanlar ortaya çıkar. Hiç problem çözemeyen, problem olan kişi, insanlar ortaya çıkar. Ama Resulullah'ın öğrettiği gibi hikmeti bulabilecek, yani Allah'ın açıklamalarını bulabilecek yapıda olursanız, o zaman Resulullah'ın eğittiği insanlar gibi gittiğiniz her yerde problem çözersiniz ve kalıcı olursunuz. Şimdi buradan hemen şuraya geçelim. Allah'ın velisi demek, Allah'la araya hiçbir şey sokmayan demektir. Hiçbir şey.
Evet hocam.
Resulullah peki araya giriyor mu? Hayır. Resulullah bir örnektir. Allah'ın elçisidir. Allah'tan aldığı emirleri bize veriyor, bize bildiriyor. Bir de Allah'ın nebisi olarak da uygulamalar yapıyor. Bize bir örnek oluyor.
Şöyle yapacaksınız. Örnek sözüyle oluyor ve davranışla. Bak bu sözün davranışı da şu şekilde.
Tabii, bize örnek oluyor.
Evet.
Şimdi burada konuşulacak çok şey var ama şimdi öyle bir noktaya geliniyor ki insanlar Allah'tan önce başka dostlar buluyor kendileri. Allah'tan önce başka dostlar bulduğunuz zaman Allah ile ilişkiniz kesilir. Ama siz Allah'tan önce başka dost bulmazsanız, günah da işleseniz, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'ın velisisiniz, Allah'ın evliyasısınız. Her Müslüman Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın velisi olmayan tek bir Müslüman olmaz. Niye olmaz? Çünkü Allah-u Teala Yunus suresinin kaç 57 miydi?
60 hocam, hemen söyleyeyim. Özür dilerim.
Değerli. 257.
Yok.
Yunus suresi.
Ha, Yunus.
257 Bakara'ydı.
Hocam hemen şey yapalım.
Şimdi
62, 63,
62. 62.
62. Evet. Ayette ne diyor? Bakın 63'te de tarif ediyor.
Evet.
Allah velisini tarif ediyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. İnanan ve kendini koruyan kişilerdir. Müttaki kendini korumak demektir. Takvanın 3 basamağı var.
Ama önce bir iman.
İman şart. İnandığı zaman kişi kendisini ebedi cehennemden korur. Bu takvanın en az basamağıdır. Eğer sevabı günahından fazlaysa kendini cehenneme girmekten korur. Eğer şeyi yaptığı işler fazlaysa cehennemin alt şey cennetin alt tabakalarında olmaktan korur, daha üst seviyelere çıkar. Ve çok iyi bir konum. Şimdi günahı sevabından fazla olanlar cehenneme gidecektir. Bunu anlatan çok sayıda ayet var. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler bizim Süleymaniye Vakfı sitesine girebilirler. Süleymaniye Vakfı Org'a. Şimdi bak burada ne diyor Allah-u Teala? Cehenneme giren günahkar Müslümanlar için ne diyor? Meryem suresinin 72. ayeti. ثُمَّ نُنَجِّلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪ي هَجِس۪ي۪ينَ
Evet hocam.
Şimdi cehenneme günahkarlar hep beraber giriyor. Günahkarları ikiye ayırıyor. Bazıları Allah'la araya başkasını sokuşturmuş. Müşrik ve kafir olmuş. Bazıları araya hiçbir şey sokuşturmamış ama günahkar. Kendine sahip olamamış. Diyor ki o müttakilerini, kendilerini koruyanları kurtarırız. Müttaki diyor burada. Değil mi? İttakav. Evet. Siz Arapça iyi bilen bir arkadaşımızsınız.
Evet, estağfurullah.
Sümmen necillezine takav. Müttaki olanları kurtarırız. Şimdi müttaki olanları Allah Yunus suresi 63'te kendi dostu olarak ilan etti mi?
62'de.
O 63'te tarifini yaptı.
Evet.
Şimdi orada
İman ve korunma.
İşte Allah'la araya bir ikinci varlığı sokmayan, kendi nefsini sokmayan, herhangi bir kişiyi sokmayan kişi Allah'ın dostudur, Allah'ın velisidir. Dolayısıyla Allah'ın velisi olmayan hiçbir Müslüman yoktur. Kur'an-ı Kerim'in tarifi bu. Şimdi Bekir Hoca sen kimin senin dostun olduğunu sen mi bilirsin, ben mi bilirim?
Herhalde kendim bilirim.
Sen bilirsin elbette. Tabii. Ben tahmin ederim ama tutar da tutmaz da.
Tabii.
Peki Allah'ın dostudur diye insanlar bir sürü kişileri bir şey yapıyorlar. Kusuyorlar. Ya o Allah'ın dostu, sen Allah'ın düşmanı mısın?
Kendine değer sen, de vermemiş oluyor.
Sen kalbini bilmediğin bir adamı Allah'ın dostu olarak ilan ediyorsun. Sen kendi kalbini biliyorsun. İnançlı olup olmadığını Allah tarif etmiş. Sen kendine yakıştıramadığını başkasına nasıl yakıştırıyorsun? Allah sana söyledi mi bu kişi benim dostumdur diye?
Tabi belgesi yok.
Dolayısıyla şimdi burada din sömürüsü, evet, bu sahada yapılır. Din sömürüsü kadar tehlikeli bir sömürü yoktur. Din sömürüsü yapan kişilerin hiçbirisi size demez ki Kur'an'a uymayın. Din sömürüsü yapan hiç kimse size demez ki namaz kılma. Ama öyle bir şey yapar ki, din sömürüsü niye yapılır, neden yapılır biliyor musunuz?
Evet hocam.
O da İbrahim suresinin 2. ayetinde Allah-u Teala anlatıyor. 14. sure. 3. ayetinde. 3. ayetinde. 14. sure ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْاَخِرَةِ. Yaşadıkları hayatı sonrasından daha çok sevenler ya da dünyayı ahiretten çok seven kimselerdir. Bakın ahireti inkar etmiyor. Dünyayı daha çok seviyor. Dünyayı daha çok sevdiği için kendi menfaatlerini öne alıyor. Allah'ın emirlerini ikinci plana atıyor. Peki böyle bir kişi ne yapar? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan çekiliyor yavaş yavaş. وَيَبُونَهَا اِوَجَ O yolda iveç ister. İveç yani öyle evlilikler yapar ki sen farkına varamazsın. Şimdi buradan geçelim şeye. Bugün neden bu az önce Kur'an'ın açıklamasının ana direği olan ayet anlaşılması hale getirilmiş?
Evet hocam.
Ve biz de Kur'an muhkem ve müteşabih diye ikiye ayırdığını söylüyor ayetleri Âl-i İmran 7. ayette. Hı hı. Müteşabih benzeyen demektir. Hı hı. Kur'an'da 8 tane ayet var, müteşabih kelimesi geçiyor içerisinde. Hı. Bizim bu mealler, bu tefsirler 7 tanesine biri diğerine benzeyen iki şeyden biri diye anlam verir. 8.sine Âl-i İmran 7. ayete de hiçbir şeye benzemeyen manası verir. Halbuki asıl şey o orada. Niye ona da muhkeme benzeyen demiyorsunuz? Muhkeme benzerliğinden dolayı açıklayan ayettir. Şimdi Kur'an'ı açıklayan ayete anlaşılmaz ayet anlamı verilmiştir. Ve orada da yani Kur'an'ın anlaşılması için Kur'an'ın metodunu ortaya koyan, yöntemini ortaya koyan ayetler anlaşılmaz hale getirilmiş.
Halbuki herkesin rahatlıkla anlayabileceği.
Ya tabii bir ekip çalışmasını da gerektirir.
Ama ihtiyacımız olanı sıradan...
Ya en azından sorgularsın, evet, yani. Evet. Sorgularsın. Şimdi oradan ondan sonra böyle olunca Kur'an'ı anlayamayınca Resulullah'ı da anlama imkanı ortadan kalkmıştır. Kur'an'la sünnetin irtibatı kopmuştur. Hikmet kaybolmuştur. Halbuki Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kitabın yanında hikmeti de indirdiğini bildiriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize hikmeti de öğretmiştir. Hikmet nedir diye sorarsanız bugün,
evet hocam,
adına İslami denen kitapların hiçbirisinde bunun bir tarifi yoktur. Yani gerçekten çok üzücü bir şeydir. Allah-u Teala Bakara 151'de yuallimuhumul kitabu vel hikmet diyor. كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ Nitekim size bir elçi gönderdik. İçinizden bir elçi. Ayetlerini size okuyor. Evet. Ve sizi geliştiriyor.
Geliştiriyor.
Size evet. Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Resulullah ashabına kitabı ve hikmeti öğretmiş.
Hikmet, ne bilmediğinizi diyor.
Hikmet
hocam.
Doğru karar, doğru hüküm demektir. Yani evet. Çözüm demektir hikmet. Şimdi siz çözümü unuttunuz İslam alemi olarak. Nasıl oluyor? Peki nasıl oldu biliyor musunuz?
Evet hocam.
Bu işin temelinde şu var. Ben şahsen tarihçi değilim ama uzun yıllar gözlemlerimden vardığım sonuç şu.
Tam onu soracağım.
Tarihçi dostlarıma da söylüyorum. Lütfen bu konuyu çok iyi araştırsınlar. Lütfen. Şimdi biliyorsunuz Müslümanlar yani Mekke'de, Medine'de bir yazılı kültürü olmayan bir yapıdaydılar. Yani ellerinde ilahi bir kitap da yoktu Resulullah'tan önce. Sonra Kur'an-ı Kerim geldi. Orada bir devlet geleneği yok. Hı hı. Devlet geleneği olmayan bu insanlar Resulullah'ın onlara öğrettiği hikmet sebebiyle problem çözen, devlet yöneten, her şeyin en iyi örneğini veren kişiler haline gelince bunlar kısa sürede çok geniş bölgelere hakimiyet kurdular. Ama sayıları çok az. Mesela Irak'ı fethettiler. Irak 1500 yıllık yazılı geleneği olan Sasanilerin hakimiyetinde olan bir devlet. İran'ı fethettiler. İran Sasanilerin merkezi. Şam'ı fethettiler. Anadolu'nun bir bölümünü fethettiler. Yani Doğu Anadolu, Kayseri'den öteye.
Arap Yarımadası.
Ondan sonra hayır, Kuzey Irak'ı fethettiler ki o da Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti. İşte Kuzey Irak diyorum, affedersiniz. Kuzey Afrika'yı fethettiler. Evet. Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan bir bölge. Şimdi buralarda çok ciddi bir bürokrat ihtiyacı ortaya çıktı. Bürokrasiyi bir taraftan Sasani, bir taraftan da Romalılar işgal ettiler. Bürokrasi son derece önemlidir.
Çok önemli.
Bunlar, bu bürokratlar alt tarafa büyük bir baskı uyguladılar. Ve şeyden itibaren, üsttekilerin haberi yok. Yani devlet yönetiminde olanlar çok iyi bilir. Bürokrat, siz yönetimdeki bürokrata emir verir, öyle bürokrat yapmaz. Mesela bizim işte Süleymaniye Vakfımızda 9 dilde yayın yapıyoruz, biliyorsunuz.
Evet hocam.
Rusça bölümünde bir profesör arkadaşımız çalışıyor, çok değerli bir arkadaşımız. Ona bir çalışma izni alacağız, her şey yerinde. Yetkili arkadaşlardan bir dostumuza söyledik, alamadı. Emir veriyor aşağıya, bürokrat yapmadı. Yaptıramadı, 6 aydan fazla, hatta 1 sene yakın. Artık onu devreden çıkarttık, bir altta normal bir müracaat yaptık. Kimseyi araya sokmadık, 15 günde çıktı.
O zaman bu Allah ile cennete gitmek isteyenler de aracılara fazla güvenmesinler.
Fazla güvenmesinler, aynen öyle, çok doğru. 15 günde çıktı. Şimdi buradan şunu anladık. Bürokrat istemezse amir bir şey yaptıramıyor. Bir şey yaptıramıyor. Yani bu dediğim 7-8 sene önceki bir olay. Yeni bir şey değil. Belki daha fazla olmuştur. Şimdi Sasani bürokrasisi ve Roma bürokrasisi İslam aleminde hakimiyet kurdu. Ve bu tabii şeyde Emevilerde başladı ama Basilerde tamamen hakimiyet ele geçirdiler. Biliyorsunuz Bermekiler, Büveyhiler Vezir-i Azamlığa kadar çıktılar. Hatta Vezir-i Azamlığı onlar ihtas ettiler. O zamana kadar Vezir-i Azamlık diye bir makam yoktu. Halifeler saraya hapsedildiler. Öyle olunca bunlar, yani o Abbasiler döneminde İslam tanınmaz hale geldi. İslam bir taraftan Sasanileşti, bir taraftan Romanlaştı. Şu anda çektiğimiz sıkıntıların temelinde bu var. Temelinde bu var. Dolayısıyla o andan itibaren artık fıkıh, İslam fıkıhı olmaktan çıktı. Tefsir, Kur'an tefsiri olmaktan büyük ölçüde uzaklaştı. Yani Kur'an-ı Kerim'de şirki anlatan ayetlerin üstü kapatıldı. Bugün hala öyledir. Açın bakın, şimdi ben size, yani size az önce bir şey yaptım. Mesela 46. surenin 5. ayetini bir okuyayım ben size. İsterseniz siz de Ahkaf suresi bir bakın. Yani sizde de bir meal ver.
Sayfa kaç? 46.
cüz değil mi?
46. sure Ahkaf suresi.
Tamam.
26. cüzde, evet. 501. sayfa. Bakın şimdi şurada diyor ki Allahü Teala. Yani ayetten okuyacağım.
Tamam.
Ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Mesela şimdi konumuz şey, Mevlana.
Mevlana, evet.
Şimdi birçok kimse kimse gidiyor Mevlana'nın türbesine.
Evet.
Ve Mevlana'dan istekte bulunuyorlar. İstekte bulunuyorlar. Mevlana ölmüştür. Şimdi Allah ne diyor? Ve men adallu. Kim daha sapıktır diyor.
Kim? Evet.
Mimmen, o kimseden ki yed'u min dunillah. Allah ile kendi arasına koyuyor. Mevlana'yı niye koyuyor? Diyor ki bu Allah'ın sevdiği kişidir. Allah sevdiğini kırmaz. Araya koyuyor. Yahu o seni tanımaz. Senin dilini anlamaz. Ölmüş, duymaz. Duyuramazsın. Halbuki Allah sana aşağı damarından daha yakın. Bak diyor Allahü Teala, kim daha sapıktır o kimseden ki Allah ile kendi arasına birisini koyarak yardıma çağırır. Ama öyle bir kimseyi yardıma çağırır ki kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremez. Mevlana kıyamet gününe kadar başına gelen insanlarla konuşabilir mi? Ama kıyamet günü Allah bunları yüzleştirecek.
Yani hayır hocam, velev ki diyelim, şöyle diyelim, yani velev ki konuştu. Sonuçta Cenab-ı Hakk'a bunu arz etmeyecek mi?
Hayır, Allah böyle, şimdi ayete bakıyoruz. Diyor ki ve hum an duaihim gafilun, zaten onlar bunların çağrısından habersizdir, ölü duymuyor ki.
Duymuyor ki.
Bakın şimdi tekrar diyor ki Allahü Teala, Allah ile kendi arasına kıyamete kadar cevap veremeyecek bir kişiyi sokup ondan yardım isteyenden daha sapık kimdir? Bu Allah'ın sözü.
Sapık ne demek hocam?
Yani, ya yoldan iyice çıkmış demek. Ya,
İslam dininin çizdiği yani, o çerçeveden tamamen çıkmış.
Tamamen çıkmış. Evet. Bundan daha fazla yoldan çıkan kimdir diyor. Ve insanlar gidip Mevlana'dan istiyorlar dindarlık adına. Allah'la kendi aralarına koyuyorlar bunu işte. Allah'ın velisi olmaktan çıkıyorlar. Araya aracı koyuyorlar. Ve hum an duaihim gafilun. Onlar bunların çağrısından habersizdirler. Peki bu ayete ne mana verilmiş?
Evet. Hocam bende meal yok.
Yok, ben okuyacağım. Evet. Bak şurada bak. İsterseniz oradan da okuyalım.
İhsan abi, oradan bak, ne mana verir?
İstersen sen oku İhsan evet. Hocam. Beşinci ayet.
Beşinci, Ahkaf 26. cüz, beşinci ayet.
Şurada beşinci, bak şurada.
Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek şeylere tapandan daha sapıktır.
Bak ne değişti, bak şey, yardım istemek tapmaya çevrildi, evet, görüyor musunuz? Ya, o daha... Kişi şeye çevrildi. Kişi şeye çevrildi. Evet. Halbuki Arapça bakımından bu anlamı vermek imkansızdır.
Evet.
Çünkü şey, men, herhangi bir şey var.
Mendro'da. Evet. Men akıllı varlıklar, akıllı için kullanılır. Biliyorsunuz Arapçayı iyi bilirsiniz.
Evet. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.
Tapınmalarından. Halbuki ayet ne diyor? An duaihim, bunların yardım istemelerinden habersizdirler. Bak şu iki satırlık ayette 6 tane affedilmez hata yapılmıştır.
Hocam burada ne yazıyor elinizdeki mealde?
Burada da şöyle diyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Şimdi bu ayet öldürülmedi mi?
Biraz da sanki mealler fotokopi gibi bir şey.
Ya işte o şeyde o Sasani bürokrasisiyle Roma bürokrasisi var ya. Onların baskısıyla bunlar... Allah Kur'an'da ayetin lafzını değiştirmek mümkün değil ama anlamlarda ciddi manada değişiklikler olmuş.
Hocam bu konuda Arapça gramere hakimiyet de söz konusu. Zannediyorum bu birçok meallerin, yani ilim ehlinin durumu nedir burada? Yani
şimdi geçen de Riyad Üniversitesi'nden Arap Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı bir hoca geldi. Ona bir ayeti gösterdim. Şu ayete ne anlam verirsin dedim. Hemen geleneksel anlamı verdi. Mesela o ayette, burada da öyledir. Buradan açayım ben, bakın size.
Hangi ayet hocam?
Şimdi Nisa suresinin 3. ayeti.
He, tamam.
Bak şimdi diyor ki burada.
Kaçıncı ayet hocam?
3. O 76. sayfa.
Dördüncüsü İhsan abi. Sondan 5. sayfa, 4. Evet hocam.
Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan 2'şer, 3'şer, 4'er alın. Tamam, buraya kadar problem yok. Bundan sonrası diyor ki, haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın, yahut sahibi olduğunuz cariyelerle yetinin. Şimdi ya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin dendiği zaman cariyeyi, yani harp esiri olan kadınları odalık olarak kullanıyorsunuz, devam edin demektir. Yetinin diyor.
Genelde böyle yazıyor.
Ya zaten bütün mezheplerde bunu böyle.
Böyle yapıyor. Evet. Tabii evet. Hiç kimse de itiraz etmiyor.
İtiraz etmez.
Memnun yani.
Yani hayır.
Erkekler memnun.
Memnunluk başka. Bütün mezhepler bunu caiz görürler. Hiç aykırı söz yoktur. Ses yoktur. Hiçbir fıkıh kitabında.
İlginç değil mi?
Bir bak şimdi ayeti şey yapacağım. Esas ilginçlik orada ortaya çıkacak. Hiçbir fıkıh kitabında, hiçbir mezhepte harp esiri hanımlar savaştan sonra paylaştırılır. Kendi payına düşen harp esiri hanımla cinsel ilişkiye girmesini yasaklayan tek bir mezhep yoktur. Ve nikaha gerek yoktur derler. Tek bir görüş yoktur. Tek bir tefsir yoktur. Tek bir fıkıh kitabı yoktur. Şimdi
Bu anlayış kadın fıtratı açısından...
Ben şimdi bu fıtratı bırakalım. Fıtratı ters düştüğü şüphesiz. Yani din fıtrat olmaktan çıkmıştır. Onun için Allah'ın tanımladığı fıtrat diye artık dini kimse tanımlamıyor.
Hayır, o kadın sorgulamaz mı? Sen ne biçim Allah'sın, bak, ben bu duruma düştüm diye.
Bak şimdi, yani sen, şimdi esas, esas ben şimdi o Arap Riyad Üniversitesi, kendisi Arap, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı olan bir hoca. Şimdi bakın, yani ne durumda olduğumuzu göstermek için. Burada Arapçanın, izleyicilerimiz içerisinde Arapça bilenler vardır. Mesela İhsan Hoca, sen de bir bak istersen, bak Arapçasına, sen de Arapça bilen, sen de biliyorsun. Şimdi burada diyor ki
Beyin
hiftum ella ta'dilu fevahideten ev ma meleket
ella tuksitu.
Yok yok,
beyin hiftum ella ta'dilu sonu. İhsan abi, hocam ayetin sonu.
Beyin hiftum ella ta'dilu, aynı ayetin sonuna doğru.
Eğer korkarsanız adaleti yerine getiremeyeceğiniz.
Eğer birden fazla evlendiğiniz takdirde kadınlara adil davranamayacağınızdan korkarsanız,
fevahideten.
Fevahideten, fenkihu vahideten demektir.
Evet. Ev mamaleket, ev
mamaleket. Ya da elinizin altındaki cariyeyi nikahlayın demektir.
Evet.
Yani esir kadını nikahlayın ya da bir tek kadınla evlenin demektir.
Evet.
Şimdi bu ayet esir kadınların cinselliğinden yararlanmanın tek yolunun nikah olduğunu gösteriyor. Nikahta da kadına zorla nikah yapamazsın. Kabul ederse yaparsın. Etmezse yapamazsın.
Nikah olmaz.
Kabul ettiği takdirde de o nikahla birlikte kadın hürriyetine kavuşur.
Özgürlüğüne kavuşuyor.
Anında kavuşur. Resulullah'ın bu konuda çok uygulamaları vardır.
Evet.
Şimdi bakın burada, bak mealde gördük. Ayet diyor ki ya bir kadını nikahlayın,
yahut
ya da savaşta esir alınmış hanımlardan birisini nikahlayın diyor. Nikahlayacaksınız. Nikahladığınız zaman o sayıyı aşamazsınız.
Ama
burada ne mana vermiş diyor ki? Diyor ki, bakın hemen burada diyor ki, haksızlık yapmaktan korkarsanız, oradaki meale de bakın.
Evet.
Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut sahibi olduğunuz cariyelerle yetinin. Burada yetinin kelimesi yok. Şimdi o kadın, o Arap Dil Edebiyatı Başkanı kadındı. Kocasıyla beraber gelmişti. O kadın da bu manayı verince dedim ki bir daha bakar mısınız? Bu ayete böyle bir mana verme imkanı var mı dedim. Baktı. Aa, mümkün değil dedi ya. Böyle mana mı olur dedi, uyarınca hemen. Yahu dedi, biz dedi geleneğe şartlandırıyoruz. Bir ayet okuduğumuz zaman Allah ne demişe bakmıyoruz. Eski ulema ne demişe bakıyoruz.
Bir daha hocam o cümleyi tekrar edelim.
Allah ne demiş bakmıyoruz. Eski ulema ne demişe bakıyoruz.
Arkadaşlar bu cümleyi yazarsa ekranın altına,
Şimdi öyle olunca da Kur'an hükümleri kayboluyor. Ve mesela bugün mesela kölelik ve cariyelik Bedir Savaşı'ndan önce kaldırıldığı halde, İşte bu Sasani ve Roma bürokrasisinin etkisiyle ilgili ayetlerin tamamının anlamı burada olduğu gibi değiştirilerek bütün mezheplerin ittifakıyla kölelik ve cariyelik meşru hale getirilmiştir.
Hocam o değiştirilme olarak...
Mesela şimdi vatandaşlar şey yapıyor. Vatandaşlar Kanuni Sultan Süleyman'ın filmine tepki gösteriyorlar. Olur mu diyorlar. Fıtratlarıyla haklılar.
Muhteşem yüzler.
Haklılar.
Evet.
Fıtratları da tepki gösteriyor, haklılar. Ama bilmiyorlar ki o insanlar bunu yaparken onlara denmiş ki bu dinimizin emridir.
Emridir.
Öyle denmiş. Hatta mesela Hanefilerin çok önemli saydığı bir kitap vardır. İbn Abidin diye. Biliyorsun ben İstanbul Müftülüğü'ne 21 sene fetva verdim.
Evet hocam.
İşte o zamanlardan hatırlıyorum. Hatta talebeliğimden hatırlıyorum. Diyor ki bir kişinin 1000 tane cariyesi olsa, bir tane daha almak istese, karısı dese ki alırsan kendimi öldürürüm, bu kadının kafir olmasından korkulur. Niye? Allah'ın helalini haram kılıyor. Sanki Allah helal kılmış da. Yani gerçekten İslam alemi
böyle bir din, yani eğer din emriyse, orada da istemese de, fıtratı kabul etmese de, madem Allah böyle emretmiş anlayışıyla,
işte onun için kimse içine sindiremiyor.
Evet.
O zaman münafıklar zümresi oluşuyor. Şeyler böyle o kadar çok ki, işte şimdi esas konumuza gelelim. Allah'ı siz birinci sırada kabul ediyorsanız, Tabii. İsteklerinizi Allah'tan istiyorsanız müminsiniz. Araya Mevlana'yı sokuşturuyorsanız sizin İslam'la bir alakanız yoktur. Kesilmiştir. Niye biliyor musunuz? Şimdi bizde bir de yanlış bir kafir anlayışı vardır. Kafirin kim olduğunu bizim kitaplarımızda kafirin doğru bir tanımı yoktur. Yani ilginç bir şey. Şirk kaldırılmış, kafirin doğru tanımı yapılmamıştır. Bakın kafiri Allah-u Teala çok sayıda ayette tarif ediyor ama
genelde inanmayan halkın bildiği budur.
Yani Allah diye bir varlık kabul etmeyen
inkarcı.
İnkarcı insan gibi. Yok yeryüzünde yani. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen bir tek insan yok yeryüzünde.
Ama biz Allah deriz, başkaları başka şey der.
Önemli değil. İsmine ne dediği önemli değil ama onu kabul etmeyen hiç kimse yok. Böyle olunca da kafirin tanımı şey yapıyor, bozuluyor. Şimdi kafir demek örten demektir. Örten. Tamam mı? Ben şimdi şunu şuraya koydum, şu kağıdı buraya koyuyorum. Bunu bununla örtüyorum. Dışarıdaki kişi geldiği zaman burada bir peçetenin olduğunu göremiyor.
Yani bir mana setere.
Bir mana setere, evet. Şey yapıyor, göremiyor bunu. Zannediyor ki burada peçete yok ama ben biliyorum, altına açıyorum. Şimdi
örttünüz yani.
Örttüm. Şimdi bir kişi de kendi bilgi ve tecrübesiyle sınırlı olmak şartıyla doğru bir inanç oluşmamışsa bu kişinin kafir olması söz konusu değildir. Bak bu çok önemli.
Önemli tabii.
Önce doğru inanç oluşacak, onu örtecek ki kafir olsun.
Bilinçli olarak.
Bilinçli olarak.
Ve menfaati gereği.
Ve menfaati gereği. Tabii menfaati gereği. Şimdi.
Çünkü menfaatini Allah'ın emrine tercih
edecek. Tabii. Evet. Şimdi burada bunu Allah-u Teala Ali İmran 106. ayetinde çok net bir şekilde bize bildiriyor. Diyor ki يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin karı olduğu gün. Yani kıyamet günü, mahşer günü. فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُ. Yüzleri karı olanlara şöyle denecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ. Siz inandıktan sonra kafir oldunuz değil mi?
Küfür edin.
İnandıktan sonra örttünüz.
İnandıktan sonra inancınızı.
Çok önemli hocam. Evet. Çok güzel.
İnandıktan sonra inancınızı örttünüz değil mi?
Niye örter hocam inandıktan sonra?
Menfaatlerinden dolayı, beklentilerinden dolayı, Allah'a güveninin fazla olmamasından dolayı. Allah'a baskı yapacak. Cenab-ı Hak onu imtihan ediyor ya, imtihana girmeden sınıf geçecek, torpil arıyor. Aynen öyle yani. İmtihana girmeden cennete girecek. Hiç kusura bakmayın böyle bir şey yok. Gireceksin.
Bir bedel var.
Dik duracaksın, cennetin bedelini bu dünyada ödeyeceksin. Öyle şey yok. Şimdi bak ne diyor? اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانُكُمْ. Siz inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Bütün kafirlerin inandıktan sonra kafir olmaktır. Onun için siz bakın, o inançsız, Allah-u Teala'nın kafir dediği, yani Allah'ın emir ve yasaklarını görmezlikten gelen demektir, görmeyen değil. Allah-u Teala'nın kafir dediği kişilerin hangisiyle konuşsanız, der ki, herkesin imanı kendine, benim içim Allah biliyor, dediği doğru. İçinde o inanç var ama örtmüştür. Evet. Hayatına yansıyan bir tarafı yok. Allah'ı ikinci plana koymuştur. Tamam. Siz Allah'ı ikinci plana koyduğunuz andan itibaren sizin İslam'la ilişkiniz kesilir. Onun için insanlar ikiye ayrılır Bekir Hoca. İman konusunda ikiye ayrılır. Allah hayatlarında birinci sıradaysa bu insanlar mümindir. İster peygamber sesi duysun, ister duymasın hiç önemli değil. İster Kur'an kendisini tebliğ etsin, ister edilmesin. Çünkü herkes Allah'ın yarattığı ayetleri çocukluğundan itibaren okur, çevresini okur. Oradan Allah'ın varlık ve birliğini kesin olarak kavrar. Ondan dolayı Kur'an'ın hiçbir ayetinde Allah'ın varlığını ispat yoktur. Ondan dolayı hiçbir peygamber bununla meşgul olmamıştır.
İhtiyaç yoktur.
Hiç kimsenin buna ihtiyacı yoktur. Eğer bu şahıs dürüst olursa, onun için Allah birinci sıradaysa doğru cennete gider. Ama Allah'ı ikinci sıraya koyar, menfaatlerini, bir takım şeyleri birinci sıraya alırsa, bu adam cennete gider, cehenneme gider.
Hocam bana bir ayeti hatırlattınız Nahl suresinde. اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ.
Evet, yani iftira yapanlar, اِنَّمَا يَفْتَرِ
الْكَذِبِ.
O yanını Cenab-ı Hakk'a iftira ederler.
Evet.
اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ. Evet, yani bu ayetin belirttiği gibi o
inandıkları halde
inanmadığını söyleyenlerin tamamı yalan söyler.
Yalan söyler.
tamamı yalan söyler. Onun için beni belki takip edenler bilirler, şimdiye kadarki bütün toplantılarımda birisi gelir ben ateistim, Allah'a Tanrı'ya inanmam derse ben de ben senin inanmadığına inanmam derim ve arkasından tabii ki inanıyorum demeye başlarım.
O zaman bir nefes alınız. İhsan abiye de bir söz verin. İhsan abi.
Kusura bakma İhsan Bey.
Estağfurullah Sayın Hocam.
Hocam sizi her zaman bulmak mümkün olamıyor. İstifade ediyoruz.
Her şeyden önce Sayın Hocam. Esen. Özür dilerim. Şurada burada.
İhsan abi bir rica ediyorum. 2 saniye. Sevgili seyirciler, canlı yayın Özün Sözü programımıza Mevlana'yı, Mevlana haftası sebebiyle konuşuyoruz. Bu etkinlikleri konuşuyoruz. Hocam önce bir tabii bütün o dini değerlerimizin temelini oluşturan kitabımız Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir takım ihtiyaç, son derece ihtiyaç duyduğumuz açıklamaları yaptıktan sonra zannediyorum konu daha iyi anlaşılması bakımından bu açıklamalara ihtiyaç duyduk. Bu konuyla alakalı ve dini her konuda, her noktada suallerinizi sormak isterseniz Özün Sözü'nün canlı yayın telefon numarasını vereyim. 0212 alan koduyla 281-10-24 281-10-24 diye biliyorum. Evet, bir de SMS yoluyla eğer ulaşmak isterseniz Bengü Türk yazıp boşluk bırakıp 39-29'a düşüncenizi ve mesajınızı göndermek suretiyle bu programa hem katılmış hem de katkıda bulunmuş olacaksınız. Hocam gurbetçilerimizden Almanya'da bizi izleyenler özellikle Mustafa Çelik ağabeyimiz Özgül hanımefendinin bir değerli yavruları var. 10 yaşında Bozkurt Kaan yavrumuza buradan sevgilerimizi gönderelim. İhsan abi bir telefonumuz varmış canlı yayın. Önce o telefonu alalım sonra size tamam. Devam edelim. Hay hay. Alo.
İyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizi tanıyalım.
Osman Demir.
Osman Demir. Nereden arıyorsun?
İstanbul'dan arıyorum.
Evet, Osman abi biraz tanıyalım mı?
Mimarım ben.
Evet.
Hocamızı Süleymaniye Vakfı'ndan, internetten değişik yerlerden izleyen, ilgiyle takip eden birisiyim.
Abdülaziz Bayındır hocamızdan.
Evet, Bayındır hocamızın. Evet, evet. Allah onların sayılarını artırsın.
Amin.
O gibilerin sayesinde bu yaşlardan sonra, 50'li yaşlardan sonra dinimizi, Kur'an'ımızı, Kur'an'la ilişkimizi öğrenmeye başladık.
Evet. Allah razı olsun. Allah hayır.
Yani çok önemli bir şey söylediniz. Evet.
Sarsılmadan gitmeyiz.
Evet, evet, doğru. Evet.
Neden? Yani bu zamana kadar dinimizi
Kur'an-ı Kerim eğer kabirlerde ve ölüleri okunmamış olsaydı 45 yaşına kadar ben o zaman bu nedir, benim bununla ilişkim nedir, bunu daha evvelden sorar ve 45 yaşında değil, belki 20'li yaşlarda okumaya başlardım. Şu anda sürekli mealini ve tefsirini okuyorum. Başka da bir kitap okuyamaz oldum.
Aman dikkat edin, meal tefsir okuyorsunuz. Hocam biraz önce mealleri okudu. Meallerin durumu yani hocamızın tespitine göre vahim.
Dolayısıyla şimdi vahim de Osman Bey yine, farkı bu. Yine tavsiye edeceğimiz en iyi şey meal. Başkası da yok maalesef.
Yani oradaki sıkıntılar yine okuyarak görecektir.
Ona rağmen yine de onu tavsiye ediyoruz. Çünkü inşallah bu yanlışlar, hatalar görülmeye başlandı. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde bu düzelecektir. İşte Osman Bey de yakından takip ediyor, biliyor. Biz bunu her dersimizde, her sohbetimizde dikkat çekiyoruz. Ve internet sitesinden de yayınlıyoruz. Bizim kurandersi.com sitemizde 10.000 saatin üzerinde Kur'an sohbeti vardır ve işte Osman Bey gibi dostlarımız bunları ilgiyle takip ediyorlar, sağ olsunlar. Dolayısıyla o yanlışlardan zaten eminim ki burada konuştuklarımın birçoğundan zaten Osman Bey'in haberi vardır, değil mi Osman Bey?
Birçoğundan haberim var hocam.
Hocam Osman Bey de ezberi bozulanlardan söylediğinden o anlaşıyor. Evet, sorunuzu alalım Osman Bey.
Sorun bir iki tane olabilir mi, birden fazla?
Tabii, hızlı olursa değerlerinizi almışken vakti
iyiydi. Kendim daha önce dinlediğim halde soruyorum milletin duyması için.
Tamam.
Ölüye Kur'an okumanın hükmü nedir? Hı-hı. Mezara ve ölüye.
Tamam.
Ölüye midir bu, diriye mi? İkincisi şu içinde bulunduğumuz Safer ayında internetlerde, paylaşım sitelerinde dolaşıyor. Evet. 320 bin tane yok, 640 bin tane belalar arşa iniyor. Oradan nereye inecek vesaire filan. Böyle uğursuz ay, uğursuz günler var mıdır?
Hı hı.
Üçüncüsü, hadislerde çok fazla uydurma, çok fazla işte vahiy perdelediği için bunlar. Bunlarla ilişkimiz nasıl olmalıdır?
Evet. Teşekkür ederiz.
Şeyi biliyoruz zaten, ayetleri biliyoruz. Müslümanın Kur'an'la ilişkisini soracak değilim onu aşağı yukarı hocamız ve onun gibiler sayesinde Allah'a şükür öğreniyoruz ezberimiz bozularak. Ama hadislerle ilişkilerimiz ne durumda olmalıdır? Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.
Çok teşekkürler. Hocam hemen soruların cevaplarını İhsan abiye bir...
Kur'an-ı Kerim ölüler için olmaz. Yani ölen kişinin işi bitmiştir artık, ona ne söyleyeceksiniz? Yani
Kur'an-ı Kerim canlı yaşayanlar için gönderildi.
Mesela geliyorlar kabirin başına geçtiğiniz, farz edin ki Fatiha suresini okuyorsunuz. Kabirdekiyle karşılıklı konuştuğunuzu düşünün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte alemden Rabbi olan Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Bu ona mahsustur. Rahman ve Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Kabirdeki diyecek ki tamam öğrendim ama bana ne fayda soracak? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz dediğimiz zaman o diyecek ki ya tamam siz yapın, benden geçti artık.
Evet.
İhdine sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bize o doğru yolu göster. Gördüm ben doğru yolu ama bitti benim işim diyecek.
Evet.
Şimdi bizim tanırsın, bizim fakültede öğretim üyesi olan Fatih Orun var.
Evet.
Fatih kayınvalidesine sürekli Yasin'in mealini oku diyor. O da Karacaahmet mezarlığına gidip babasına Yasin okuyormuş her hafta. Bir gün demiş ki Fatih'i dinleyeyim demiş. Babasının mezarı başında Yasin'in mealini okumaya başlamış. Birinci sayfadan bakmış ki Allah Allah ya bunun babamla bir alakası yok, bana hitap ediyor. Kalkmış gelmiş akşam da Fatih'e demiş. Ya oğlum demiş, ben şimdiye kadar boşuna okuyormuşum ya, bu Yasin suresi bana hitap ediyormuş.
Hı hı.
Dolayısıyla bu çok mühim. Kur'an-ı Kerim mutlaka anlamamız lazım. Burada asıl önemli olan Osman Bey'in şey yaptı. Sünnet konusu.
Hocam burada zannediyorum ya, adada Kur'an okumayla duayı insanlarımız karıştırıyor. Dua edilebilir.
Dua tabii ki. Evet. Ölenlere elbette dua yaparız. Evet. Allah'tan onlar için bağışlanma dileriz. Yeter ki müşrik olarak ölmüş olmasın.
Uydurma hadis hocam.
Peki hocam, Yasin Kur'an'ın kalbidir böyle peygamberimiz. Yani eğer bazı hadislerde, ama hadislerin dereceleri ne derece biz sahih olarak da biliyoruz. Ölülerinizin ruhlarına Yasin-i Şerif okuyunuz.
Ruhlarına değil. Ölme sırasında, ölüm sırasında o kişiye Yasin okuyorsunuz ki o Kur'an'ı dinleyerek onun şeyiyle rahat etsin.
Onun sevgisiyle.
Yani Kur'an'ı
dinleyerek rahatlığıyla. Evet. Şifasıyla.
Yani hadis-i şerifin hep o şekilde anlaşılmıştır. Evet.
Çok önemli. Şimdi, çok önemli hocam.
Doğru.
Çok
yani,
önemli.
Yani iyi hatırlattınız. Evet. Şimdi hadis konusuna gelince Resulullah'ın sünneti son derece önemlidir. Resulullah bize örnek bir hayat yaşamıştır. Bu şey şu bilgisayar nasıl tabiattaki Allah'ın yarattığı ayetlerden üretilmişse,
hı hı,
ya da şu bardak nasıl Allah'ın tabiatta yarattığı ayetlerden üretilmişse, Resulullah'ın sünnetleri de Allah'ın indirdiği ayetlerden üretilmiş olan hikmetlerdir. Yani mutlaka Resulullah o birbirini açıklayan ayetlerden anladığını bize söylemiştir. Dolayısıyla bizim için son derece önemlidir Resulullah'ın sünneti.
Hı hı.
Ama tarih içerisinde nasıl ayetlerin anlamları değiştirilmiş, burada gösterdim. Aynı şekilde hadisler bağlamından koparılmış ve Resulullah'a söylemediği hadisler mal edilmiştir. Bu da çok fazla bize sıkıntı doğuran şeylerdendir. Ama o konuşmamızın başında belirttiğimiz Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması yöntemi eğer uygulanırsa
o zaman
uydurma hadisler çok kolay bir şekilde ayıklanır. Bir de anlayamadığımız, Kur'an'la irtibatını kuramadığımız, Kur'an'a uymuyor dediğimiz hadislerin de Kur'an'ın ortasından olduğu ortaya çıkıyor. Yani şimdi mesela bu bardağın nasıl yapıldığını ben bilmezsem zannederim ki bir bardak ağacı var. Mesela ben çocukken Erzurum'da Ali Paşa Mahallesi'nde oturuyoruz. Rahmetli annem beni fırına ekmeğe götürüyor.
Erzurum'a selam, sevgilerimizi gönderiyoruz hocam Erzurum'a.
Şimdi evet. Orada fırına ekmeğe gönderiyor annem beni. Ya bu ekmeği nasıl yetiştiriyorlar diye bir türlü anlayamıyorum. Hatta geldim bizim evin bahçesine, bir ekmeği de annemin yokluğunda bahçeyi eştim, gömdüm ve su döktüm ekmek bitecek diye. Sonra baktım hiç bitmiyor. Bir gün fırının kapısı açıktı. Arkadan baktım ki un getiriyorlar, döküyorlar, suyla karıştırıyorlar, hamur yapıyorlar. Ben köyde görmüştüm onu. Ha, anladım. Şimdi
bir şeyin nasıl yapıldığını bilmezseniz zannedersiniz ki bu tabiatta biten bir şeydir. İşte bizim
hadislere bunu uyarladığımızda,
hadisleri uyarladığımız zaman o hadisler Kur'an-ı Kerim'den nasıl çıkarılmış? Hikmet kaybolduğu için bugün onun metodolojisini bilen hiçbir şey yok. Yani Kur'an dışında o metodoloji yok maalesef İslam aleminde. Ama Kur'an onu çok ayrıntılı.
Hikmete ne anlam vermişler o zaman hocam?
Hiçbir anlam. Hikmet demişler ki işte isabetli söz.
Fasiret sahibi.
Ya, isabetli söz demişler ki yanlış değil. Doğru karar diyememişler. Ama hikmetin içi boş duruyor. Sadece felsefeye bırakılmış o. Halbuki Kur'an'ın en temel kavramıdır. En
bütün
temel
peygamberlere kavramıdır. Kitapla hikmeti beraber verdiğini
hepsine vermiş. Evet, bütün nebilere evet. Vermiş. Şimdi siz Resulullah'ın o sözünü hangi ayetlerden çıkardığını bilmezseniz tıpkı benim o ekmeğe karşı yaptığım gibi zannedersiniz ki Resulullah'a bu söz ayrı bir vahiy olarak gelmiştir. O zaman da problem zaten hep öyledir. Vahiy gayri metduv derler. İşin içinden çıkamadıkları için o zaman problemi iyice büyütürler. Dolayısıyla bizim uydurma gibi zannettiğimiz, metodolojisini bilmediğimiz birçok hadisin doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'in hükmü olduğunu o metotla rahatlıkla ortaya çıkarıyorsunuz ki biz şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalarda istisnasız tamamında Kur'an sünnet bütünlüğünü yakaladık Allah'a çok şükür ama bunun çalışmanın da yöntemi var. Zaten o yöntemi arzu edenler bizim şeyden bulabilirler Süleymaniye Vakfı sitesinden. Ayrıca yakında inşallah bir kitap da çıkacak Allah nasip ederse. Bugünler matbaada olması lazım. Dolayısıyla hadislere asla karşı çıkılamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması bizim için son derece önemlidir. Ama Kur'an meallerine yapılan yanlışları burada gösterdik. Resulullah'ın hadislerine de çok yanlışlar yapılmıştır. Bunları da ayıklamanın yolu hadisin senedine falan bakmak değil. Senet de önemlidir ama ondan daha önemli hadisin içeriğidir. O içerikle Kur'an-ı Kerim'deki o hikmetleri karşılaştırdığınız zaman hadisin sahih olup olmadığı kolaylıkla ortaya çıkıyor.
Hocam kısa buna da bir cevap verebilirseniz, hattımızda bir izleyicimiz var, daha İhsan abiye de dönemedik. Sefer ayı sebebiyle bu mesajlar geçiliyor dedi telefonlara. Şu duayı şu kadar okuyun falan filan bu tür şeylerin.
Yani şimdi insanlar dinin kendisinden uzaklaştıkları zaman böyle gereksiz şeylerle meşgul, hurafelerle meşgul oluyorlar. Şunu unutmayalım. Herkes kendini dindar sayar. Bakın istisnasız. Yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi kendini dindar sayar. Hepsi. Kremlin'i geziyoruz 2 sene evvel. Orada rehber diyor ki millet diyor bizim Stalin'in dinsiz olduğunu zannederdi ama dindar adamdı. Ben de dedim sen onu bana anlatma, ben biliyorum herkes dindardır ama hangi dinin dindarısın? Kafandaki dinin mi yoksa Allah'ın dininin mi? İşte eğer Allah'ın dininin dindarıysanız bu tür saçmalıklarla uğraşmazsınız. Ama başka dinin dindarıysanız orada müthiş bir sömürü olur. O sömürü için adamları sürekli pompalayacaksınız, sürekli meşgul edeceksiniz. Din sömürüsü kadar insanlara zararlı hiçbir şey yoktur.
Kesinlikle hocam.
Eğer doğru dini anlatırsanız hiç kimseyi sömüremezsiniz. Ama yanlış dini anlatmak, doğru dini anlatmak insanlara şıra vermek gibidir. Yanlış dini anlatmak da şarap vermek gibidir.
Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Alo diyeceğim. Alo demeden önce sevgili arkadaşlarıma, yönetmenime rica ediyorum. İhsan abiye geçtikten sonra bir 15-20 dakika telefon almayalım. İhsan abiye hiç söz veremedik. Alo. Buyurun, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm. Hepinize hürmetler sunuyorum.
Aleyna ve aleyküm selam.
Yaşar Celal Aslan benim adım.
Yabancı, evet.
Yaşar Bey hoş geldiniz.
Evet. Hoş bulduk efendim. Evet. Gündeminizde Yunus Suresi ve veli kulları olduğuna göre aynı Yunus Suresinin 100. ayeti, yani Kur'an-ı Kerim'in 10. suresinin, Yunus Suresinin 100. ayeti de aklını kullanmayanların üzerine pislik atarız, dökeriz demektedir.
Doğru.
Bildiğimiz gibi durum böyle olunca aklını kiraya verip şeyhimiz bilir, biz bilmeyiz demenin ne mana olduğunu açıklar mısınız? Bu bir efendim. Zaten hocamın az önce belirttiği gibi dindardan geçilmiyor. Abdullah Öcalan dahi dindar birilerine göre. O birilerin neymenemse. Bir de Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi Şura suresidir.
Evet.
Ve Şura demek meclis demek, meşveret etmek, karşılıklı konuşmak İstişare. Anlamlarına evet. kullanılır. Gelen bu surenin evet. 21. ayeti mucibince Türkiye Büyük Millet Meclisi dinimizde zina yapmak değil, yaklaşmayınız demekle kaç yerde aynı hükmü emretmesine rağmen zinayı Cumhuriyetimizin kuruluşundan başlamak üzere suç sayan.
Evet. Aile yapısı önemli. Hassasiyetine binaen. Evet.
Avrupa Birliği istiyor diye kendilerine Müslüman iddiasıyla iktidara gelenler zinayı suç olmaktan çıkarmışlardır.
Doğru.
Faizi helal kaidesine koymuşlardır. Kısaca İslam şeriatını bozmakla dinin dışına çıkmışlardır. Çıkmışlar mıdır? Çıkmışlardır bana göre. Yoksa hala dinimiz içinde midirler? Kur'an'a göre ve Allah'ın ne demişse ona göre izahını rica ederim. Bir ikincisi de Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirleri hazırlanırken Büyük Millet Meclisi'nde bir büyüğümüzün konuşmasını okuduktan sonra söyleyeceğim. Türk evet. milletini Kur'an-ı Kerim'le tanıştıracağım diyen bir büyüğümüz şunu söylüyor.
Evet.
Efendiler, dinsiz bir milletin idamesine imkan yoktur. İslam dini öyle yüce bir dindir ki ilim Çin'de de olsa alınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ümmetiyiz diyor, dikkat ediniz, ümmetiyiz.
Evet.
Biz İslam olduğumuz için geri kalmadık. Yüce dinimize ne zamanki hurafeler ve bidatlar ilave yapıldı, kıymetli saygıdeğer hocamın söylediği gibi bidatler yapıldı, ilaveler yapıldı, o zaman gerçek İslam'dan uzaklaştırıldık. Onun için bu hallere düştük. 1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi muhteşem Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sorularımıza vereceğiniz cevaptan önce şimdiden teşekkür ediyorum.
Sağ olun Yaşar Celal Aslan Bey'e teşekkür ediyoruz. Hocam İhsan abiye bir söz verelim, ondan sonra sorular cevap.
Soru sordu, hocamdan cevap bekliyor zannediyorum.
Öyle mi? O zaman hocam ilk sorusu aklı 100. ayet Yunus suresinin.
Şimdi bakın, bir şey söylemek çok kolaydır da yapmak kolay değil.
Evet.
Şimdi Atatürk'ün orada söylediği söz gayet güzel. Ondan sonra ne yaptı? Bir de onu anlasın Yaşar Celal Bey. Yani lütfen şey yapmayalım, yani burada tutup da şimdi çok çok sevdiğim bir arkadaşımdır yani şeyde. Arkadan neler yapıldı? Arkadan İlahiyat Fakültesi kapatıldı 1931'de. Yani bunları şey yapmayalım. Ama peki niye kapattılar? O zamanın şartları son derece kötü. Tabii yani çok büyük baskılar var. Şunlar var, bunlar var. Şimdi bugünkü iktidar
faiz,
Avrupa zina. Birliği faiz meselesi şu bu. Yani şimdi biraz bir şeyde hani bekara karı boşamak kolaydır derler. Ben siyasi konularda hiç konuşmayı sevmem. Asla da konuşmam. Yaşar Bey de bunu çok iyi bilir yani kendisi.
Ben tanımıyorum Yaşar Celal Bey.
Yok, ben tanıyorum. Ben tanıyorum. Sesinden de kendi isminden de biliyorum. Şimdi burada Atatürk'ün o konuşmayı yaptıktan sonra o konuşmanın gereğini yapamaması ile bugünkü iktidarın bazı şeyleri yapamaması arasında da bağlantıyı kurmak lazım. Şimdi Allah-u Teala bizden gücümüzün üstüne hiçbir şey istemiyor. Yani bir kere şunu unutmayalım. Benim şahsen inancım odur. Türkiye bana göre dünyanın en güçlü devletidir. Ben bunu yıllardır söylerim.
Evet hocam.
Yani ta çok eskiden beri söylerim. Ama gücünün farkında olmayan bir devlettir. Niye? Bizim atalarımızdan dolayı her tarafta çok büyük bir itibarımız var. Hala kaybolmuyor o itibar. Şimdi onu tekrar ortaya çıkartmamak için dünyanın her tarafından baskılar yapılıyor. Dolayısıyla o kanunları çıkarırken, şey yaparken bu o kadar kolay bir şey değil. Yani ben asla savunmuyorum. Mesela şeyde şu anda gerçekten sokaklarda artık şeyler çok çirkin manzaralar görüyoruz kadın erkek ilişkiler açısından. Kur'an-ı Kerim kadınlara muhsana adı verilmiş, korunmuş anlamına.
Allah korur, kocası korur, toplum korur. Bugün kadın tamamen korunmamış hale gelmiştir. Yaşar Bey çok haklı o şeyde, korunmamış hale gelmiştir. Bu bizim açımızdan son derece üzücü durumdur ama şimdi şey olarak da yani bu insanların mesela Atatürk'ün hangi baskılar altında o konuşmasının gereğini yapamadığını biz şu anda bilemiyoruz. O zaman bugünkü insanlar da öyle o kadar rahat değiller yani. Onu da şey yapmamız lazım.
Hocam ama güzel bir şey söylememiş mi? Yani Kur'an okunuyor, benim milletim peşinden koşuyor ama bunu, ne dediğini anlamıyorum. Anlasın.
Bunu söylemek güzel de onun arkasında ne gerekir biliyor musunuz?
Ama
bunun okullarını açmak gerekir. Evet. Bir tek tercümeyle olmaz.
Yaptırırlar mı?
Okullarını, işte yaptırırlar mı meselesi var. Aynı şey bugünkü yöneticiler için de geçerlidir. Öyle o kadar kolay bir şey değildir.
Dediniz
yani.
Ki geleneksel bir anlayış var.
Ya mesela şeyde de bak bu o işte ben şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Sasani bürokrasisiyle Roma bürokrasisi aşılamamıştı. Hala aşılamamıştır bugün. Bunu aşmak zorundayız. Bu kolay bir şey değildir.
Bunu anlayanlar ver, bunu aşmaya
yani çalışanlar. Yani problem çok derinlerde.
Derinlerde. Çok derinlerde. Için, yani acaba böyle bir şeye teşebbüs etmeye çalışmış, önümü kapatılmış, şu mu olmuş?
Ya ben o işin o tarafı
yani zor ama.
Esas olan bunu mantığını insanlar kavrasın ve problemi çözmeye başlasın. Kim çok rahat çözülür. Hiç problem değil ama teşhis çok önemli. Dolayısıyla mesela yapılan.
Aynı şey bugün için de geçerli diyorsunuz.
Evet. Yani bugün için tabii ki geçerlidir. Yani siz işte mesela dışarıdan insanlar zannederler ki devlet adamları en hür insanlardır. Hayır. Devlet adamları en zor şartlar altında çalışan insanlardır.
Öyle. Evet. Hocam biz yemeğimiz rahat yiyoruz. Bir yere caddeye filan sokağa çıkabiliyoruz ama onlar çıkamıyorlar.
Çıkamaz.
4-5 tane koruma en az.
Ben bunu asla savunmak için söylemiyorum. Evet. Yani
bir durum tespiti.
Evet şimdi Atatürk'ün o söylediği sözü anlarsınız güzel. Ama arkasından bir de tam terslerini söylemeye başlarsanız o bakarsınız ki İslam'la uzaktan yakından alakası yok yapılan işlerin. Ne oluyor? Hani niye peki İlahiyat Fakültesi kapatıldı? Darülfünun İlahiyat Fakültesi kapatıldı. Niye okullara dini öğretecek dersler konmadı? Ta yani hadi hurafeleri temizlemek emirli olur mu? Yapacağınız bir takım çalışmalar da olur. Onu pekala yapabilirdiniz. Ama biz bunu burada rahatlıkla konuşuyoruz. Orada ne oluyordu acaba? Orada ne oluyordu? Onu da ben tabii bir tarihçi olmadığım için onları fazlaca bilemiyorum.
İhsan abi.
Efendim.
Siz bu haftayla alakalı bir neler diyeceksiniz?
Efendim ben ibadet konusuna
Mevlana
ile ilgili
evet.
İbadet konusuna şey yapacağım. Mevlana
yani İslam kültürü içerisinde bizim kültürümüz içerisinde insanların yoğun ilgi alakası
Mevlana,
sevgi, hoşgörü
Mevlana'ya Türk milleti çok saygılı davranan ve Mesnevisini zevkle okuyan, seven bir millet olaraktan ben başka konulara geçeceğim. Şimdi ibadet konusu. İbadet dediğimiz zaman Allah'a ibadet etmek. Yine oraya bağlayacağım. Mevlana'ya bağlayacağım işi. İbadet Allah'a yapılır. Ve ibadet ne şekilde yapılacağını da asr-ı saadetten beri biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den örnek almışızdır. Huzu anni, benden alınız. Sallu kema ra'aytumuni, benden gördüğünüz gibi namaz kılınız. Ve onun zikri, onun gece namazları bize birer örnektir. Üsvetün, en güzel bir örnektir. Bugün Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah bir gün secdeye gitti. O kadar kaldı ki ben başka bir şey mi oldu Resulullah'a diye şöyle yaklaştım. Göğsü hırıldıyordu diyor ve gözleri yaşlar akıyordu. Allah'a yalvarmaktan, Allah'a zikrederken. Ve ben Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle dedim. Ya Resulallah, senin evvelin ahirin affolunmuş. Neden bu kadar kendine eziyet veriyorsun dediğinde, ya Ayşe, efelem ekun mineşşakirin, ben Allah benim evvelimi ahirimi affetti diye Allah'a şükredici kullardan olmayayım mı? Buyurun. Şu halde namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır, her şey biz Peygamber Efendimiz'den nasıl gördük, nasıl işittik, nasıl okuduk, ondan aldık. Öyle de takip ediyoruz. Yalnız bu gibi son zamanları birçok etkin grupların, bilginlerin araya girmeleriyle birlikte bazı şeyler, hurafiler tamamen Sayın Hocamızın da belirttikleri gibi tam manasıyla bir hurafi yaşıyoruz. Efendim bir Ramazan geliyor. Oruç baba, filan baba ve bizzat orada diyor ki ben oruç babadan geçen sene istediğim bu sene Allah bana ev verdi. Ya bu şirktir. Sayın hocamızın yanında konuşmak bize
doğru söylüyorsun.
Bu şirktir. Allah'ın dışında hiçbir kimseden bir şey isteyemezsin. Allah'ın dışında hiçbir varlık sana mağfiret edemez. İlla bi izni. Hı hı. Ve burada Mevlana diyor ki gökten alırız, yere saçarız. Bir avucumuz gökte, biri yerde. Gökten alırız, yere saçarız. Hak'tan alır, halka saçarız. E sen kim oluyorsun? Hakkın gücü yetmiyor mu bize bek? Bu mağfiretine ulaşmış. Sen onun elçisi misin? Sefiri misin? Yoksa seni görevli mi kıldı? Hayır. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Amin. Ben Sayın Hocamıza öğrenmek için arz ediyorum. Sayın Hocam, Allah'ı bir tarif eder misin?
İhsan abi, hocam bir ara vermemiz gerekiyor.
Aradan sonra.
Sevgili seyirciler, aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Hepinize bugün herhalde acil bir durum sebebiyle programı kapatıyoruz. Hocam kusura bakmayınız. İhsan abi, sevgili seyirciler, bu hafta Özün Sözü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Allah'a emanet olunuz.